Merhabalar efendim, Erkam Radyo'ya hoş geldiniz. Medyaokur yazarlığı programında yine sizlerle birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi kıymetli Lütfü Aslan abimiz bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk İbrahim'im.
Nasılsınız, iyisiniz Lütfü
teşekkür
abi?
Teşekkür ederim. Hayırlı programlar diliyorum.
Sağ olun, teşekkür ederiz. Kıymetli dinleyenler, her hafta olduğu gibi Türkiye'den ve dünyadan çeşitli meseleleri gündeme alacağız. Ana gündem maddemiz tabii ki yine her hafta olduğu gibi Altınoluk gündemde öne çıkan başlıklar. Programın başında isterseniz Lütfü abi bir hatırlatma yapalım. Bu Altınoluk gündeme dinleyenlerimiz nasıl ulaşabilir diye. Altınoluk.com.tr'den haftalık abonelik AA gündem, Altınoluk gündeme kaydolarak her cuma sabahı bültenlerin e-posta kutularında Altınoluk gündemi bulabilirler dinleyenlerimiz.
Bir haftanın özeti değil mi?
Bir haftanın özeti, öne çıkan haberler, görmek istemediğimiz haberleri sağdan soldan önümüze çıkan internet sitelerinde, sosyal medya önümüze çıkan görmek istemediğimiz haberleri filtreliyoruz. Öne çıkan başlıkları biraz daha böyle eli yüzü düzgün hale getirip okurlarımızla paylaşmaya, istifadelerini sunmaya gayret ediyoruz. Lütfü abi, bu hafta tabii yani tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de koronayı konuştu. Yani aslında hani hiç bırakmadı konuşmayı. Yaz aylarında belki biraz hani böyle gündemimizden çıkmıştı ama tabii son salı günden itibaren tabii bir ırkçılık tartışması da başladı. Bir Türk takımı Başakşehir'in Paris Saint Germain'le oynadığı maçta yardımcı antrenör Vebo'ya dördüncü hakemi üstelik, yani bir seyirciden değil bir hakem tarafından yapılan bir ırkçı bir saldırı söz konusuydu.
Kitapta bulunuyor değil mi?
Evet, negro diyor.
Negro diyor. O tam aşağılayıcı bir ifade yani.
Evet. Tabii hemen takım sağ kenarı karıştıktan sonra takımlar, Paris Saint Germain futbolcuları da tabii Fransız ve Fransız takımının futbolcuları da işlerinde tabii siyahi futbolcular da var. Tıpkı Vebo gibi. Onlar da o anlık bir refleksle aslında herkes soyunma odasına çekildi. Sonra dördüncü hakem görevden alındı. Hakkında da bir soruşturma açıldı. Yani biz aslında Medyaokur yazarlığı programında medya odaklı konuşuyoruz ama medyanın daha önce de konuştuğumuz gibi yani bu ırkçılık meselesi aslında medyanın halledebileceği, yani etkin bir şekilde aslında ırkçılıkla mücadelede aktif olabileceği bir şey. Programlarımızda da hep bir konu, hep bir ırkçılığa geliyor bir şekilde. Değil mi?
Evet, yani bu bir hakikaten Avrupa hastalığıdır. Yani bizim medeniyetimizde böyle bir İslam ruhunda, İslam'ın özünde böyle bir hastalığa rastlamak mümkün değil. Ama Avrupalı için diğer, kendinden olmayan herkestir. Dolayısıyla böyle bir, hele hele hani sağ partilerin oradaki yükselişine dikkat ederseniz tamamen aynı minvalde yükselen bir şey var. İşte İtalya'da böyle ırkçı futbol takımları var. Tamamen efendim o Mussolini'nin belki hayaliyle ve ona göre de işte bir takım siyahi futbolculara tribünlerden yapılan tezahüratlar var. Onları da biliyoruz. Yani bu iş hakikaten Avrupa'da biraz sıkıntılı bir iş. O açıdan yani ben tepkinin çok yerinde olduğunu düşünüyorum. Maç tekrar edecek değil mi?
Maç tekrar edildi. Başakşehir kaybetti. Zaten çok iddialı değildi. Bir ertesi gün ertelendi.
5-1 mi yani?
5-1. Ha, evet, 5-1 sonuçlandı. Hı. Daha önce de hatırlarsanız Alman milli takımındaki lejyoner Mesut Özil, Türk asıllı futbolcu, Arsenal takımının futbolcusu. O da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğraf çektirdiği için Almanya'da Merkel düzeyine kadar tepkiyle karşılaşmıştı. Yani bakanlar bu işi hani kendilerine görev edinip sonu Mesut Özil'in Alman milli takımını bırakması şeklinde sonuçlanmıştı. O dönemde de tabii böyle ciddi ünlü futbolculardan destek açıklamaları gelmişti. Yani burada bir Almanların bir ırkçılık, bir faşist bir yaklaşım sergilediğine dair. Fakat şöyle bir şey oluyor herhalde, yeni bir ırkçılık vakasına kadar kenara bırakılıyor konu.
Evet, evet. Bu Arsenal'da da böyle bir şey yaşadı sanki. Doğu Türkistan'la ilgili zannediyorum reklam kampanyasından mı çekildi bir şey, böyle bir yani bu anlamda Mesut'un tepkileri çok ilginç yani.
Mesut tabii aynı zamanda İslamofobiyle de ilgili çok ciddi yani aslında bayraktar futbolculardan biri. Herhalde bu yaşadığı tecrübe ona herhalde daha böyle konuya hassasiyetini artırmış görünüyor. Aslında ben bu gündemi konuşmaya devam ediyoruz. Bu Yeni Zelanda ile ilgili de bir haber var. Bu Yeni Zelanda'da geçtiğimiz yıl iki camiye bir saldırı düzenlenmişti, hatırlarsınız. Terör saldırısı. 51 kişi ibadet ederken hayatını kaybetmişti. 49 kişi de yaralanmıştı. Şimdi kraliyet soruşturma komisyon Lütfü abi bir rapor yayınlamış. 800 sayfalık bir rapordan bahsediyoruz. Burada yorumlarınızı merak ediyorum. Yani saldırının planlama aşamasında tespit edilemediği doğruydu. Ama aynı zamanda şöyle bir sonuç da var raporda. Yani Ulusal İstihbarat Teşkilatları, Yeni Zelanda'daki Ulusal İstihbarat Teşkilatları'nın ülkedeki bu artan ırkçılık ve faşizmden ziyade daha çok Müslüman toplumun içindeki işte tırnak içinde radikal diyebileceğimiz gruplara odaklanıp yani bütün enerjisini oraya verip asıl tehlikeyi orası görüp hareket etmesi gibi bir sonuç çıkmış ortaya. Yani ülkede neler oluyor? Siz sadece buraya yöneliyorsunuz. Dolayısıyla bu saldırı gözden kaçtı ve ülkemizin imajı
işte tam da burada medyanın da aslında rolü o. Şimdi istihbarat bir yere yöneliyor. Tüm böyle dünyadaki eğilimlerin çerçevesinde işte 11 Eylül'den itibaren artan bir böyle İslam düşmanlığı, Müslümanlara yönelik bir efendim her yerde izleme, gözleme refleksi. Şimdi devletlerde de özellikle Anglo-Sakson ülkelerden birisi olan İzlanda'da da böyle makes bulmuş. Dolayısıyla devlet refleks olarak ya burada da bizde de bir şeyler çıkabilir. Tırnak içerisinde radikal İslamcılara yönelik bir yönelelim diye. Şimdi istihbarat ya da devlet buna böyle kadrajını yöneltince ne yapıyor medyası? İşte efendim veya diğer birimler aynı türküyü çığırmaya başlıyorlar. O zaman da ne oluyor? Bu işte bu saldırıyı gerçekleştiren cani tip gibi tiplerde durumdan vazife çıkartıp ha bunu siz yapamıyorsunuz ben yaparım. Ondan sonra dönüyor medya bunu nasıl tanımlıyor? Yalnız kurt. Yani yalnız kurt. Bu işte efendim aslında bunu tek başına yaptı. Planlı yapmadı da şöyle yapmadı da böyle yapmadı da. Siz zaten onun zeminini hazırladınız. Yapmış olduğunuz bu hakaret kokan işte tahrik edici haberlerle siz düşmanlaştırdınız. Siz efendim böyle hedef gösterdiniz. Bunun hiç efendim bak rapor o anlamda güzel bir sonuç vermiş. Bu gerçekten önemli. Yani mevcut saldırıların arkasında da işte bu medyanın aslında bir şeyi var. Bakmayın siz o ırkçılıkla bunu bağlantılandırdınız. Ben oraya geri döneyim. Yani medyanın özellikle siyahi futbolcuları veya işte efendim kendinden olmayanı diğeri soktuğu bir takım şablonlar var. O şablonlar hala filtrelenmeye muhtaç. Yani o bilinç altındaki ırkçı damarı besleyen şablonlar bunlar. Bu açıdan medya masum değil yani. Hele hele Avrupa medyası hiç masum değil. Müslümanlara yönelik diğer yani kendinden olmayana karşı, diğere karşı yönelik tavrında, tutumunda tamamen o eski aslında kolonyal reflekslerle hareket ediyorlar ki bu da son tahlilde işte bu yalnız kurtları harekete geçiriyor. Yani o açıdan
aslında yalnız kurt da bir imaj çalışması gibi tabii, değil mi yani?
Tabii.
Dili, dini, ırkının hiçbir önemi
kesinlikle,
yok.
Kesinlikle tabii
sadece yalnız kurt.
Yalnız kurt. Yani bu Hristiyan, bu efendim aşırı sağcı, hatta işte bu nazist bir gruba mensup. Hiç bunlar laf edilmez. Bu ya kendi başına yapmış. Psikolojik sorunları vardı. Hemen çocukluğuna inerler. İşte şöyle yalnız bir yerde yaşamıştı. Şöyle yalnız bir şey yapmıştı. Ya da kendisine yönelik böyle bir nefret saldırısı olmuştu. Bunun işte efendim bedelini ödetmek için bunu yapmıştı tarzında. Böyle aklama aslında operasyonlara da girişirler. Yani bir şey olmuş yani.
Aslında şablon belli. Refleks hikaye hemen yazılıyor değil mi?
Evet, evet kesinlikle şablon çok net belli yani.
Şimdi bu hafta bir öne çıkan haberlerden bir tanesi de bu İsveç'te yaşandı. İsveç'te aşırı sağcı bir grup. Siz az önce çok güzel söylediniz ama o aşırı sağcı şeyde tabii trend yükseliyor. Yüce Kitabımıza karşı Ağustos ayında bir saldırı gerçekleşmiş İsveç'te. Mahkeme kararını vermiş Lütfü abi bu konuyla ilgili. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum tabii. Herhangi bir saldırgan tutum veya tahrik edici bir davranış bulunmadığına karar vermiş mahkeme. Yani burada böyle sanki üzerine toprak örte örte Avrupa'da herhalde ciddi bir birikme de oluyor anladığım kadarıyla.
Yani işte bu hakikaten adamların anlama derdi yok yani. Niye? Şöyle düşünüyor. Ya bu işte bu İncil gibi bir kitaptır. Ya değil kardeşim işte yani. Müslümanlığın Kur'an'ı, Hazreti Peygamber'i ele alışı senin dini indirdiğin derekeye düşmez, düşürmeyiz biz onu. Yani bunu anlamıyorlar yani. Anlamadıkları için de bunun çok sıkıntısını çekecekler. Yani şöyle aslında o derekeye indirgeseler yani o Müslümanlığı Hristiyanlıkla eş tutsalar zaten Müslümanlığın da canını okuyacaklar. Ama Allah'tan böyle bir şey yok yani. Tahrif edilmiş efendim dünyevi bir takım pisliklerin içerisinde boğulmuş bir ruhban sınıfının bu oyuncağı olmuş bir şey yok yani. Kredo onların tabiriyle bir amenti yok yani. Tam tersi dipdiri böyle ben bunu şöyle anladım diyeni de böyle hizaya getirecek. Kur'an ve sünnet var ortada yani. Herkesi böyle hizaya sokacak bir dünyaya nizam olacak bir şey var. Dipdiri bir anlayış var. Dolayısıyla bu girer mi o senin arzu ettiğin şablona yani? Girmeyeceği için de ne oluyor? Böyle kendilerine göre bir takım işte sanki kitap İncil'miş gibi, din Hristiyanlıkmış gibi, din Müslümanlığın mensupları da sanki ruhban sınıfıymış gibi kendilerine göre bir takım böyle o ifade özgürlüğü içerisinde, tırnak içerisinde ama kendi güvenliklerine, kendi efendim devletlerinin efendim bir böyle hani hakimiyet alanına ilişkin bir şey olsun, bir saldırı olsun. Bak o zaman nasıl hırçınlaşıyorlar, nasıl efendim canavarlaşıyorlar. Görüyoruz işte Fransa'da sarı yeleklilerin halini görüyoruz. Öbür tarafta efendim Almanya'da bu Covid sürecinde bir takım gösteriler oldu. Oralarda nasıl polisin şiddet kullandığını gördük. Yani o açıdan hiç kimse şey değil, masum değil yani. Hele hele Avrupa'da bu noktada ahkam kesenler demokrasi adına işte efendim özgürlükler adına. Elleri kanlı o insanların yani, hiç kusura kalmasınlar.
Yani tabii hani şey de gösteriliyor yani, ideal olarak hani Avrupa'da hukuk, Avrupa'da adalet sistemi, yani şimdi bir sonuç veriyor. Bu İsveç'te yaşanan yani Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan o alçak saldırı bir nefret suçu olarak kabul edilmiyor. Yani bu mahkeme kararı, bu da çok ilginç. Yani düşünce özgürlüğü diyor. Yani bir başkasının kutsalına saldırmayı düşünce özgürlüğü olarak görüyor. Bunu da hani bir medeniyetin zirvesi olarak lanse ediyor. Hani
yani bütün o işte dini anlayışları, bakışları, yaklaşımları, o insanın ürettiği mantıki çerçevede değerlendirdiklerinden dolayı onu da oraya o derekede, yani ben sana özgürlük vereceksem bu bağlamda özgürlük vereceğim. Ben senin ilahi olduğunu zaten kabul etmiyorum. Ama şunu kabul görmeleri gerekiyor. Ya bunu ilahi olduğunu kabul eden, dolayısıyla bunun için canını vermeye hazır insanlar var. Sen burada senin özgürlüğün, yani benim özgürlüğümün bittiği yerde, başladığı yerde bitmeyecek mi yani? Yani bu, evet, yan yana yaşamanın gerektirdiği bir şey değil mi yani? Yani bir Hindu'nun önünde şey boğazlayabilir misin? Ya inek boğazlayabilir misin? Bu ona efendim ve dinine karşı bir saldırı hali olmaz mı yani? At şimdi şeyler vardır mesela, böyle nefret saldırıları. Müslüman mahallesine ne yaparlar? Domuz başı kesip atarlar mesela. Evet. Eskiden beri böyledir. Ya bunu yapan adam biliyor yani. Çünkü bu bir hakarettir. Bir efendim senin değerlerine saldırıdır. Bu da böyle işte aslında. Yani kitabı, Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem, dini benim gördüğüm, benim anladığım şekilde anlamak, madem Avrupa bu kadar düşüncede özgür ya da işte efendim insan haklarına bu kadar saygılı, yani dayatma kardeşim kendi tırnak içindeki rasyonel hayat tarzını bana. Yan yana yaşamanın formülünü üret. Ve biz o noktada illa böyle bir sen bana bize benzeyesin diye derdimiz de yok yani. Sadece beraber yaşamak istiyoruz ya. Avrupa bağlamında söylüyorum yani. Ama ne oluyor tabii? Sen kendi dinini yaşadığın andan itibaren örnek oluyorsun. Yani ve Müslümanların bu anlamda kendileri ne kadar zaaf içerisinde olsalar da, ne kadar mazlum da olsalar, dipdiri bir hayat nizamı olarak Kur'an ve sünnet insanları hala cezbetmeye devam ediyor. Ondan sonra ne oluyor? Genç nesiller, işte efendim yeni yetişen göçmenlerin çocukları, şunlar bunlar, artan nüfus, ya bak gidiyor ülke elden diye böyle aşırı sağcılık yükselişe geçiyor. Ondan sonra böyle bir takım mahkemelerde şurada burada emsal kararlarla aslında bir yükselişin önüne geçmeye çalışıyorlar. Ya bunların birçoğu hukuki değil, siyasi İbrahim.
Siyasi kararlar değil mi? Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medya Okur Yazarlığı programında kıymetli Lütfü Aslan abimizle birlikteyiz. Lütfü abi, bu arada sosyal medyayı da konuşuyoruz her hafta. Biliyorsunuz Türkiye'de bir sosyal medya yasası çıkartıldı ve aslında bir tarih verildi. Şu tarihlerde gelin Türkiye'ye, 1 milyondan fazla aktif kullanıcısı olan sosyal medya platformlarına gelin Türkiye'de ofis açın, bizimle anlaşın. Hani Almanya'nın, Fransa'yı, Amerika'yı nasıl ilişki kuruyorsan bizimle de aynı ilişkiyi kur dedi Türkiye. Birçoğu gelmedi. Daha önceki programlarımızda da konuşmuştuk. Bu hafta dünya genelinde %95 milyon kullanıcısı bulunan platform Netflix Türkiye'de ofis açmaya karar verdi.
Acun sağ olsun.
Evet, yani Acun tabii eksenle bu Türkiye'deki alanı tabii. Kapatabileceğini.
Açmasını görelim hadi bakalım. Şimdi orada da şunu görüyorsun İbrahim'cim. Rakip çıktığı anda çok daha rahat geliyorlar. Mecburlar çünkü yani. Yani oralarda işte belki alternatif işler yapmak lazım.
Evet, yani aslında Twitter konusunda da çok fazla girişim oldu bu zamana kadar. Facebook konusunda da olmuştu hatırlarsınız. Evet. Muslim Book'lar falan evet, filan. Evet, yani evet. 10 yıl öncesinden bahsediyoruz.
Evet.
Pek şey olmamıştı. Tabii işi bilenlerin, işin ehlinin herhalde rakip olarak
yani sahilmesi. Şöyle bir aslında Netflix tarzı platformlar ne kadar bilişim teknolojilerine dayansa da son tarihte televizyonculuk.
Evet.
Dizi. Evet. Bu da bizim yani 50 yıl, küsür yıldır bizim de aslında bir know-how oluşturduğumuz bir sektör. Öbür tarafta maalesef ekosistem de Silikon Vadisi'nde. İşte efendim bu işin aktörleri de Silikon Vadisi'nde. Udemy diye bir girişim var mesela. Evet. Şeyin bir aslında Malatyalı bir mühendisin, ODTÜ mezunu bir mühendis arkadaşımızın girişimi. Yani o niye burada yapmadı da onu? Kendisinin hayat hikayesini okuduğunuz zaman, röportajlarına baktığınız zaman şunu açık net benet söylüyor. Ben bunu diyor, bu hayalimdi böyle bir şey yapmak diyor. Kendim de böyle başlamıştım. Çocuklara işte ders vererek falan, online dersler vererek. Şimdi büyük bir online ders platformu orası. Coursera var bir numara. Hı hı. Bu iki numaraya gelir muhtemelen. Bu büyük ders platformunu ben Türkiye'de yaparsam sadece Türkiye'yle sınırlı kalacağını çok net biliyordum. O yüzden Silikon Vadisi'ne gittim. Bu işi Amerika'dan yaptım. Amerika'dan yapınca küresel yapmış oluyorsunuz. Yani şu anda özellikle bilişim teknolojilerinin oyun sahası orası yani.
Evet.
O açıdan Facebook'a, Google'a, Twitter'a bunlara rakip çıkarmak kolay değil.
Değil
yani.
Tabii. Ama tabii yani Acun tabii farklı bir bahsettiğiniz gibi yani yeni bir platform, yeni bir şeyle.
Ya orada bir geçmiş birikim var.
Tabii.
Hani bir de özellikle bizim milletin neyi izleyip neyi izlemeyeceği noktasında çok ciddi bir know-how var yani.
Evet. Netflix'in CEO'su demiş ki bu cümleyle ilgili yorumunuzu merak ediyorum. Türkiye zengin kültürü ve köklü hikaye anlatma geleneğiyle bizim için çok değerli bir ülke. Bu nedenle muhteşem bir şey olan İstanbul'da ofis açmak bizi gururlandırıyor demiş herhalde.
Bunlar çok süslü hani, cümleler de.
Selamünaleyküm biz geliyoruz gibi bir şey olmuş.
Yok,
yani.
Biz buradayız zaten. Biz buradayız. Bundan sonra daha çok geleceğiz. Nasıl geleceğiz? Şimdi bunlar nasıl belirliyorlar dizilerini? Bakıyor Türk halkının profiline. Ne daha çok çıkıyor? Ha biz ağlamayı seviyoruz. Ha o zaman yardır abicim. Ağlat. Mümkün olduğu kadar duygusal, romantik, dram. Şimdi mesela Netflix açıklamış. Bizim bir numarada dram çıkmış. Yani bizde en çok izlenen diziler dram. İkincisi komedi. Biz bir taraftan
ağlayıp
ağlayan öbür taraftan gülelim modundayız. Evet. Şimdi dolayısıyla Netflix'in buraya gelmesi ya burası çok iyi bir pazar. Burada mümkün olduğu kadar artık müşteri isteklerine göre bir şekillendirelim bu işi diye içeriği bizleştirecek biraz daha yani. Hakan tarzı şeyler çoğalacak öyle bekliyoruz.
Muhtemelen. Bu arada tabii şeyde ilk bütün sosyal medya platformlarına, Türkiye'ye gelmeyen sosyal medya platformlarına 10 milyonluk ceza kesilmişti. Bu hafta süre doluyor. İkinci cezanın tarihi geldi. 30
tahsil
milyon.
Edebiliyor muyuz acaba onları?
Yani muhtemelen yani toplu bir şeye doğru gidiyor herhalde yani bu iş. Yani gelmedikçe sonucu herhalde daha da ağır olacak gibi gözüküyor.
Yok, orada işte canlarının için yanması lazım. Şimdi siz mesela ikinci cezadan sonra muhtemelen ne yapılacak? Serverlara erişim sınırlaması getirilecek. Buradaki
bant kısıtlaması
bant
var.
Bant kısıtlaması getirilecek. İnsanlar şikayet etmeye başlayacaklar. Ve yavaş yavaş belki terk etmeye başlayacaklar. O zaman bunlar belki ve o tarihi bekliyor olabilirler İbrahim'ciğim.
Evet. Bu Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube, TikTok, LinkedIn ve Dailymotion hala gelmiş değil bu arada. Netflix geldi, Spotify onlar gelmeye karar verdi. Öyle gözüküyor. Google zaten gelmişti. Hmm. Önümüzdeki süreçte takip edeceğiz. İlk bölümün sonuna geldik Lütfü abi. Kısa bir aranın ardından yeniden birlikteyiz efendim.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Yeniden birlikteyiz. Erkam Radyo'da Medya Okuryazarlığı programında. Lütfü abi tabii Covid dedik programın başında. Aşıları konuşuyoruz artık. Covid'i konuşmuyoruz. Şu an gündem aşılar. Çin
aşıdan
aşısı.
Da böyle bal gibi bir yani nur topu gibi bir kutuplaşmaya doğru gidiyoruz değil mi aşıdan da?
Öyle görünüyor.
Sen aşı olmayı düşünüyor musun İbrahim?
Hemen.
Hadi ya.
Evet.
Öyle yani Çin aşısı fark etmez yani.
Yani Çin aşısının daha geleneksel yöntemler olduğuna dair bazı bilgiler edindim Lütfü abi.
Senin böyle derin şeylerin de vardır irtibatların.
Estağfurullah.
Şöyle eski medyacı olduğun için söylüyorum yoksa yanlış anlaşılmasın. Bu aşının hemen geldiği ve belli bazı insanlara dağıtıldığı doğru mu? Bunu dillendirenler var şu anda.
He, yani el altından birilerinin olduğuna dair.
El altından işte belli bazı teşkilatlara, belli bazı insanlara dağıtıldı. Onlar aşı oldular şimdiden. Böyle bir şey var mı?
Yani dünden beri söylüyorlar ama şöyle de bir şey var. Hani aşı geldi, ilk vurulanlardan olmak aslında bir risk taşıyor. Çünkü faz 3 çalışmaları biliyorsunuz sona ermedi. Hmm. Sonuçlarını bilim kurulu üyeleri de, Sayın Bakan da açıklamıştı. Hani bir 15-20 günlük bir süreye daha ihtiyacımız var.
Evet.
Şimdi bu haftaki Altınoluk gündemde onun da bilgisi var. Yani ilk aşılar 25-26 Aralık'ta vurulacak aslında. Hani sağlık çalışanlarından sonra, fakat vatandaşa 5-6 Ocak'ta ulaşacak gözüküyor.
Hmm.
Dolayısıyla hani
sağlık çalışanları öncelikli yani.
Öncelikli olarak sağlık
işte
çalışanları.
Bu da bir kara propagandanın bir ürünü aslında. Bir de bir şey daha var. Efendim ücretli olacak bu. $75 bilmem şu kadar. Ücretsiz olacak değil mi?
Yani
bunu kaç defa söylediler?
Yani biz doğduğumuzdan beri vurulduğumuz bütün aşıları, hani devlet, hani belirli, kendi belirlediği aşıları ücretsiz olarak vuruyor. Bunu da ücretsiz olarak vuracakmış. Ha, bence diğer aşılar da gelmeli. Eczanelerde veya sağlık kuruluşları artık nerelerde satılıyorsa satılmalı. Dileyen istediği aşıyı parasını vurup olabilir yani. Hani burada da şimdi hani beni de biraz öfkelendiriyor açıkçası. Yani dünya yıkılıyor. Acayip bir pandemi var. Hani Avrupa, Türkiye, bütün dünya sarsılıyor. Devletin sana getiriyor aşıyı, ücretsiz olarak sunacak. Ben o aşıyı kabul etmiyorum. O zaman Pfizer'dan satın al. Evet. Kendin vurul.
Evet. Onu, o imkan sağlanabilecek mi acaba? Gelecek mi acaba şeyler?
Yani benim geçen akşam Ateşkara'dan bilim kurulu üyesi Profesör Ateşkara'dan dinlediğim, muhtemelen hani tercih hakkı da verilecek gibi söyleniyor. Hı. Yani aşı vurulmak zorunlu değil ama bakan vatandaşımızı ikna edeceğiz demişti.
Evet. Şimdi burada iki tane mesele var İbrahimciğim. Birincisi aşıyı tam da organik hayat, sade hayat ilişkilendirerek vurulmak istemeyenler var. Ben çocuğuma da hiç aşı yapmadım. Bunların hepsinin aslında doğal ortamı bozduğunu, vücudun işte bağışıklık sistemini bozduğunu düşünüyorum diyenler var. Dolayısıyla bu bir taraftan böyle, bir de Çin aşısı mı, buna güvenmeyelim. Rus aşısı zaten ilk vurulduğu anda adamları Covid yaptı falan filan tarzında. Aşıların güvenilirliği ile ilgili. Batı'dan gelen aşılar belki o anlamda daha güvenlidir diye bir tartışma var. Bir de bana çok ilginç gelen bir nokta var. Şimdi bakan ikna edeceğiz dedi ama şimdi bir taraftan da şöyle bir şey daha söyledi. Yani hiç kusura kalmayın, aşılı arkadaşımızı alıyoruz, aşısızlar giremezler.
Evet.
Tarzında bir takım yaptırımlarla da karşılaşabilecek vatandaşımız dedi. Bu şimdi aslında bir tür neye giriyor? Baktığınız zaman ayrımcılığa da giriyor. Şimdi sağlık aslında bu noktada, hani efendim çok önemli sağlık. Şimdi adam diyor ki yani ben sağlıklı olduğunu düşünmüyorum diyor. Hadi burada tam da işte yasal erkle yani insanın özgür iradesi arasındaki ilginç bir şeye benziyor. Bu hani efendim işte başını açsın öyle girsin. Ya kardeşim, bu Allah'ın emri. Ben bunu örtmek zorundayım. Yok işte Kur'an'da böyle bir şey yok. Birinci tavırdı. İkinci tavır, layık devlette böyle bir şey olmaz. Din esaslarına göre olmaz. Şimdi burada aşı konusunda da iki tavır var. Bak şimdi. Efendim aşılı değilseniz buraya giremezsiniz. Şu ortama karışamazsınız. AVM'ye giremezsiniz. Yani kısıtlanacaksınız. Niye efendim? İşte bir, yasa bunu gerektiriyor. Yani Sağlık Bakanlığı böyle öngörüyor. Sen Sağlık Bakanlığı'ndan daha mı iyi bileceksin sağlığı? Bir. İkincisi de efendim aslında sizin yaptığınızda gericilik, siz de efendim aşıya karşı çıkarak bilimi bir anlamda şey yapmış oluyorsunuz, yok saymış oluyorsunuz. Şimdi yeni bir böyle ayrımcılık tırnak içerisinde tartışmasına doğru yelken açıyoruz. Bakalım burada nasıl bir bizi gelecek bekliyor.
Yani dileyelim, yani inşallah tabana yayılmaz yani bu.
Yok, yayılacak o 2x2=4. Yani aşıyla ilgili, çünkü bak Twitter'da da geçen bir takım böyle hani çoğu mizahi efendim yorumlarda görüyorsun, böyle başkalaştırdığı, hatta bizi böyle uzaktan takip etmeye yarayacak olan işte efendim bir bizim şeyler vücudumuza böyle canlı transistörler aktarıldığı, iletildiği, dolayısıyla aşının aslında bizi böyle büyük izleme aygıtının bir parçası haline dönüştüreceğine dair böyle şeyler de var yani. Bir de bunu işte o ne diyorlar bu 4-5G teknolojisiyle de irtibatlandırdıkları zaman hayda hepimiz böyle bir şey olmuş oluyoruz yani. Aşıyı vurulanlar muhtemelen böyle biyonik antenlere dönüşecekler gibi sanki. Ya bunu böyle
çok... Böyle bir iddia var,
evet,
değil mi?
Böyle karikatürize ediyorum ama böyle yani. Aslında böyle bir iddia da var. Şimdi bunu ya acaba falan diye insan bir taraftan düşünecek ama muhtemelen ikna oluruz biz. Yani devletimiz o anlamda, milletimiz güvenir ama buna güvenmeyenler de olacaktır.
Ben biraz şeye, bu Çin meselesine kitlenmiş durumdayım. Geçen hafta da bahsetmiştim. Bu hafta da bir haber var Altınoluk gündemde. Çin'de maskeler atıldı. Bir sıkıntı gözükmüyor. Doğru düzgün vaka bildirimi de yok. Yani artık örtülüyor mu yoksa gerçekten yok mu bilmiyoruz. Fakat o ilk şeyin...
Çinliler iyi besleniyorlar ama. Bağışıklık sistemleri güçlü onlar.
Evet, işte ben de tam o beslenmeden bahsedeceğim. Bu ilk pandeminin ilk çıktığı dönemde, yani koronavirüsün ilk çıktığı dönemde, bu Wuhan'daki korkunç o pazar, belki de görmediğimiz canlıların sergilendiği pazardan görüntüler gelmişti. Bu arada bu pazarı da bu hafta açmışlar.
Yeni. Hadi ya. Hadi
yani artık hayatın tamamen normalleştiğini söyleyebiliriz Çin'de. Biz de inşallah bu tartışmaları çok fazla odaklanmadan aşımızı vurulur. Evet. Diyorum hani sağlıklı
bir şekilde. Dört ayaklı her türlü mahluk korksun yani, değil mi? Tekrar pazara sunulacak.
Mutlaka olabilir. Mutlaka olabilir. Bu hafta tabii Lütfü abi Kudüs'ün Osmanlı topraklarından ayrıldığı hafta. Yani sizin de bir yazınız var Altınoluk gündemde. Salih Zeki Meriç'ten de bir yazı var yine aynı şekilde. Kudüs'ü gittiniz, gördünüz.
Ya oradaki işte başlık her şeyi özetliyor. Yere inmiş mahşer.
Evet.
Orası gerçekten üç dinin yani kutsal mekanı ve üç dinin mensupları da orada bir şekilde böyle hani dinlerinin nasıl diyelim dünyevi anlamda mekan, zaman ve özellikle kişiler bağlamında sunabileceği en yüksek manevi aslında ne diyelim varoluş seviyesiyle birbirleriyle beraber oluyorlar. Yani o anlamda müthiş bir böyle ne diyelim maneviyat yarışı da var yani. Öbür tarafta ağlama duvarında böyle hiç kimse bir yerde göremeyeceğin esriklikte diyelim, esriklikte böyle ibadet eden Yahudiler. Öbür tarafta gerçekten o Hazreti Ömer'in mirasına işte sahip olmak için Mescid-i Aksa civarında dükkanını satmayan, yerini satmayan, orada tamamen böyle bir
olağanüstü hikayeler, evet,
yani
değil mi?
Muhteşem bir böyle direniş sergileyen çoluğundan çocuğuna kadar müthiş bir efendim İslami durum şey var. Bir de tabii Kıyamet Kilisesi var. Hazreti İsa'nın o hani çarmıhla böyle yürüdüğüne inanılan işte o yolun sonunda işte yani orası o anlamda hakikaten yani mesela birçok Hristiyan orada her gün turist olarak görebilirsiniz. Müslümanlar orada zaten bir direniş sergiliyorlar. Öbürleri de burası bizim artık diye böyle çok ciddi o fundamentalist tiplerini hep orada efendim mobilize ediyorlar. Dolayısıyla acayip bir şey orada. Orada yani gezerken, adımlarken oraları böyle ruhaniyetlerin birbirine karıştığını ve hakikaten yani mesela ruhaniyet dediğimiz şeyin de aslında nasıl böyle o dünyevilikle ve mekanla nasıl böyle buluşabileceğini. Ben mahşer derken biraz onu kastettim işte. Tam da böyle çok ilginç bir şey var orada yani. Ve bak işte şimdi bu şekilde inananlar, öbür tarafta Hazreti Musa'ya varis olduğuna iddia edenler, bu tarafta hem Hazreti İsa'ya hem Hazreti Musa'ya hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme inanıp böyle oranın hakkını savunanlar, her birisinin bir mücadelesi var ve orada o mücadelenin içerisinde sen gözlemlediğin zaman kim nerede duruyor hakikaten onu ruhunda hissediyorsun yani.
Evet.
Müthiş bir o anlamda Kudüs Açık Hava Müzesi ama yani ruhların müzesi yani.
Evet, harika anlattınız gerçekten. Her ay biliyorsunuz bu Diyanet Vakfı'nın İslam Ansiklopedisi'nde öne çıkan
o da
başlıkları.
Senin favorin.
Evet, yani ben çok dikkatle bakıyorum. Tabii şey açıklanmış, Kasım açıklanmış. İlk üç. Birinci sırada yine kıyamet alametleri var Lütfü abi. Yani gündem değişmiyor. İnsanlar kıyamet alametlerini merak ediyor. Yani ne oldu?
Ya ben oraya
diye.
Şöyle bir şart düşeyim. Geçen bir kere daha söylemiştim. Şimdi listeler açıklanıyor ya. Yani ha bir neymiş deyip tekrar millet tıklıyor. Dolayısıyla o yani hep birinci olarak açıklanması aslında birinciliği böyle garanti altına alan da bir şey yani. Yani sen ikinci, üçüncü değiştiyse bana onları söyle.
İkinci değişmiş. Bu arada ikinci nasıl değişmiş onu söyleyelim hemen. Bir dizinin etkisi vardı. TRT dizisi Selçuklu. Fakat ikide bu sefer İttihat ve Terakki Cemiyeti var. Yani Abdülhamit dizisine, Paytaht'a döndük.
Çünkü İttihat ve Terakki çıktı değil mi sahneye şimdi Abdülhamit'te?
Evet, evet. Üçte yine Hasan Sabbah devam ediyor. Yani o araştırmaya devam ediyor.
Memati sağ olsun ama çok böyle oturdu yani rolüne.
Evet. Oynuyor da. Yine Selçuklular, ikinci Abdülhamit. Yani diğer maddelere de bakıyorum. Aynı şekilde devam ediyor. Diziden karakterler.
Fakat işte İslam Asya Belediyesi iman umdeleri, İslam umdeleri yok da böyle daha çok tarih aranıyor orada. Dikkatini çektiyse eğer. Tarih aranıyor.
Ya muhtemelen da Wikipedia'daki açıklamalar kesmiyor. Şeyler.
Ama ben şunu da söyleyeyim. Hakikaten muhteşem bir hazine yani.
Evet.
Yani
evet.
Allah vesile olanlardan razı olsun. Orada bir ortalamanın üstünde bir İslami bilginin, idrakin, anlayışın ve böyle o kadar güzel böyle süzülmüş bir birikimin şeyi var ki o müktesebatı görmek lazım. Ve ben de sık sık müracaat ediyorum. Dinleyicilerimize de tavsiye ederiz. Çünkü o bir ara biliyorsun işte her cilt ayda bir çıkardı.
Evet, evet,
sonra
evet.
Camilere gönderilirdi. Camiler mecbur abone olmuşlardı. Şimdi bütün içerik internette çok rahat erişilebiliyor.
Olağanüstü bir kolaylık tabii.
Müthiş.
Yani sadece araştırmacılar için değil, gündelik vatandaşın da yani sade vatandaşın da girip oradan detaylı bilgi, tabii güven vermesi çok önemli.
Evet.
2020 Twitter'da en çok neler konuşulduya geçelim lütfen abi. Programımızda yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Twitter açıkladı. Türkiye'de 2020 yılında Twitter'da salgın ve depremler. Dileriz yani 2021 böyle olmaz. Ön plana çıkmış Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4 milyonun üstünde yeni takipçiyle Twitter'ın parlayan yıldızı aslında.
Yani bir sene 4 milyon takipçi mi almış?
Evet.
Oo, güzel.
Olağanüstü. Tabii ben görüntülemelerini de merak ediyorum açıkçası. Yani arkada tabii nasıl bir etkileşim var, nasıl bir etkileşim hazinesi. Olağanüstü. Aslında bu program için değil ama bunu da soracağım size. Belki bir sonraki program için özel konuşabiliriz. Bu Kore dizileri, bu Kore müzik grupları tüm dünyayı kasıp kavuruyor.
Geçen bir ara affedersin Twitter'ı açtım. Birinci açtığın ilk gördüğün tweetten sonra bir muhakkak reklam geliyor. Hı-hı. Bilirsin sen de İbrahim'ciğim.
Evet.
Twitter Kore'den bir canlı yayın vardı. Muhtemelen BTS grubunun. Hı-hı. Tıkladım oraya. Bildiğin canlı yayın yapıyorlar. Yani böyle bir stüdyo içerisinde Korece konuşuyorlar ama alttan simültüne İngilizce akıyor. 25 bin kişiye yakın şey vardı. Canlı yayını izleyen vardı yani o anda. Ne yapıyorlar? Tamamen oyun oynuyorlar ya. Baktığın zaman basit bir oyun oynuyorlar. 25 bin kişi canlı olarak izliyordu onu. Dünyanın her tarafından insanlar.
Tabii olağanüstü yani diziler... Hani bir tarafa hani onun biraz daha sanki böyle ateşi biraz daha düştü gibi Kore dizilerinin ama bu BTS grubunun etkisi fanlar. Ben de mesela Twitter'da işte trend topik olan konulara baktığımda böyle tıklıyorsun. Tabii kim hangi tweet atmış görebiliyorsun. Arada müthiş fanlar var. Her konuya giriyorlar.
Evet evet. Bir de onlar hakikaten böyle çok biraz agresif de tipler. Yani birisi herhangi bir şey söylesin aleyhte hemen anında müthiş ona bir linç kampanyasına tabi tutuyorlar.
Acayip bir organize olma kabiliyetleri de var.
Evet burada tabii Twitter'ın da belki onu da konuşmak lazım İbrahim'cim. Twitter öyle ilginç bir mecra haline geldi ki yargılayan, mahkum eden, cezasını veren ve linç eden bir yapı şu anda.
Evet.
Yani hani seni Türk dizilerinde görmüşler diye Arapların böyle birbirlerine bir şeyi varmış. Allah Twitter'a düşürmesin yani hakikaten. Çok çok sıkıntılı bir süreç. Buna da belki bilmiyorum. Yani hani hukukun temel ilkeleriyle belki çelişecek çok ciddi bir şey var orada. İnsanlar bir tweetle bir astar olmayan belki iddialarla birbirlerini çok rahat linç edebiliyorlar. O noktada hakikaten bir nereye doğru gidiyor çok emin değilim yani.
Yani çok ilginç değil mi? Bir Fahrettin Koca en çok konuşulan konulardan biri. İki Trump, Donald Trump. ABD seçimleri dolayısıyla değil ama zaten bütün dünyada popüler. Üç bu BTS grubu. Yani
Türkiye'de BTS
grubu. Evet. Yani evet. Üçüncü sırada en çok konuşulan, en çok hakkında tweet atılan üçüncü şey bu BTS grubu. Yani
ya bunun tabii şey de olabilir. Sadece oradan takip ediliyor çünkü. Yani özellikle BTS grubunun mensuplarının tweetleri, orada etkileşimler, oradaki efendim sürekli onların hayatını böyle gün gün, saat saat izleyen bir fan kitlesi var. O fan kitlesinin birbiriyle etkileşimi. Kendi aralarında da ne diyorlar ona? BTS Army diyorlar değil mi?
Army diyorlar evet.
BTS ordusu Army. Yani. Hı-hı. Yani onun da mesela kendi arasındaki o iletişime baktığın zaman böyle bunlar dışarı çıktıklarında birbirlerini tanımazlar bile belki. Ama işte belki işin konuşulması gereken tarafı şu. İnsanlar Twitter'a girdikten sonra o profilleriyle başka bir şeye dönüşüyorlar. Gece 12'den sonra bal kabağına dönüşen tipler gibi yani.
Evet.
Yani bambaşka evet. bir tip oluyor. Ondan sonra orada asıyor, kesiyor. Sen ondan dışarıda fiziki bir ortamda buluşsan, görüşsen, konuşsan o öyle birisi değil aslında. Ama burası bambaşka birisi haline dönüştürüyor. Öyle olunca da peki sonra ne oluyor? Buradaki ilişkileri belki orada bitirmek lazım. Orada kalması lazım onun. Ama bu fiziki ortama taşınca bunun etkileri işte o zaman bir takım sıkıntılar ortaya çıkıyor. Çünkü oradaki profille senin hayatta, esas hayatta verdiğin profil arasında belki şey var yani çok ciddi bir açı farkı var. Arayı telif edemediğin, bulamadığın zaman sıkıntı çıkıyor ortaya.
En çok konuşulanlar arasında tabii daha çok siyasilerin olduğunu görüyoruz Lütfü abi. Gazetecilerin olduğunu görüyoruz. Ve deprem ve salgınlar var. Yani
mesela bize Twitter'ı konuşuyoruz. Facebook konuşmuyoruz artık dikkat ettiysen. Hı hı. Mesela Instagram şu anda bütün hem ticari anlamda hem de ev hanımlarının paylaşımları anlamında orası daha belki çok daha popüler, cazip bir yer. Fakat Twitter sansasyonel bir yer.
Evet.
Yani o açıdan sıkıntılı bir yer yani. Oranın şeyi biraz daha farklı. Politikası, siyaseti. Ve siyasete de çok elverişli bir yer. Evet.
Tabii. Yani tabii Facebook'u neden konuşmuyoruz aslında? Facebook bu açıdan hani tamam veri analiz, hani bunun işlenmesi, pazarlanması kısmında çok ciddi skandallara adı karıştı. Fakat hani Facebook'ta ölçülebilir değil şey. Mesela arama kısmı yok mesela. Yani bir içeriği birilerinin profilinden yani kısıtlı bir şekilde var. Twitter tamamen açık. Yani her şey açık. Her şey ortada. Hani profiliniz kilitli değilse. Instagram ise
bir de şöyle var. Yani Twitter'ın mimarisi çok böyle ilginç. Şimdi adamın diyelim etkileşime girdiği tweetleri görebiliyorsun. Sonra diyelim beğendiklerine bakarak, takip ettiklerine bakarak profil hakkında bilgi sahibi olabiliyorsun. Diyelim bir beğendiği yerden bir şunu beğenmiş. Oraya tıklıyorsun bambaşka bir evrene açılıyorsun. Hani şimdi bir ara böyle network haritaları çıkartmışlardı. O da çok böyle son dönemde ilginç bir uzmanlık alanı haline geldi. Yani sizin etkileşimde bulunduğunuz aslında tiplerle haritanız çok rahat çıkıyor. Siz hangi evrenin ortasında yer alıyorsunuz? Bunu çok rahat görebiliyorlar artık. Şimdi Twitter'da normalde bir evrenin içinde yaşıyorsunuz ama başka bir evrene atlamak bir böyle köprüler vasıtasıyla, ona köprü diyorlar. O köprüler vasıtasıyla çok rahat oluyor.
Evet.
Yani ve oradan oraya atlayıp derken acayip bir şey oluyor. Hani Instagram'da da bu kısmen görüntülerle oluyor. Yani videolarla oradan o videoyu, buradan bu videoyu izleyeyim derken. Şimdi McLuhan vardı, Kanadalı iletişim bilimci. Bu medium is the message diye bir metafor üretmiş. Yani araç mesajın kendisi artık. Yani mesaj bizatihi kendisi olunca araç öne geçmiş oluyor. Yani herhangi bir mesajı ne ile ilettiğin, o ilettiğin şey mesajdan daha önemli hale geldi. McLuhan böyle bir kitap yazmak, yani başlığı Medium is the Message diye böyle bir kitap yazmak istemiş. O kitabı şeye göndermiş, matbaaya göndermiş. Matbaada yanlışlıkla message'i masaj diye basmış. Şimdi normalde ne yaparsınız? Çok şey yaparsınız değil mi? Kızarsınız yani böyle bir yazar olarak. Çok sevinmiş McLuhan. Tam demiş işte bundan sonraki safa bu işte. Medium masaj yani. Yani uyuşturacak.
Evet.
Böyle şu anda bizi yaptığı da o değil mi? Yani Twitter'ın, Facebook'un işte diğer bir takım Instagram gibi mahfiller, mecralar. Aslında girdikten sonra böyle bir tür masaja girmiş gibi. Saunadan çıkar gibi böyle pelte bir şekilde çıkıp yani ya ben ne yaptım, nereye girdim, ne oldu deyip böyle tamamen haleti ruhiyenizin değiştiği bir şeye haline geldi. Evet.
Evet. Lütfü abi ağzınıza sağlık. Bu hafta da programın sonuna geldik. Kıymetli dinleyenler, Medya Okur yazarlığında haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.